Ayrım 26.
İstanbul Valisi Erol Çakır, Kazım Abanoz'un emniyet müdürü olduğu dönemde İstihbarat Şube Müdürlüğü tarafından bazı telefonların dinlendiği iddialar üzerine soruşturma başlatılmasını istedi. Dönemin İçişleri Bakanı Saadettin Tantan'a da iletilen bu olay kadrolar değişinceye kadar hiç gündeme gelmedi. Ancak İçişleri Bakanlığı'na Rüştü Kazım Yücelen'in getirilmesi ve Kazım Abanoz'un istifası sonrasında Hasan Özdemir'in yeniden İstanbul Emniyet Müdürü olmasıyla birlikte ikinci telekulak skandalı olarak nitelenen olayın dosyası bir kez daha açıldı. Vali Erol Çakır atama ve görev yeri değişikliği yetkilerini devrettiği Müdür Hasan Özdemir'e yasa dışı telefon dinleyenlerle ilgili soruşturma tamamlansın talimatını verdi. Valinin emriyle harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürü Hasan Özdemir, İçişleri Bakanlığı'ndan iki müfettiş çağırdı ve soruşturma başlattı. Müfettişler İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün tüm şube ve birimleri üzerinde yürüttükleri incelemeler sonucunda telefonları İstanbul İstihbarat Şube Müdürlüğü'nde oluşturulan ve Müdür Sami Uslu tarafından yönlendirildiği ileri sürülen 14 kişilik ekibin dinlediğini, dökümlerin tamamının bu şubedeki bilgisayarlarda olduğunu belirledi. Ankara DGM'ye verilen Fethullahçılar listesinde isimlerinin bulunduğu öne sürülen bu ekibin izin almadan bizzat yaptığı takip ve dinlemelerin dışında başka emniyet birimlerine de yasa dışı takip, izleme ve işlem yapma talimatı gönderdiği anlaşıldı. Telefonları dinlenen kişiler arasında emniyet müdür yardımcılarının, şube müdürlerinin ve emniyet teşkilatından birçok kişinin bulunduğu, bazı ünlü iş adamları hakkında da izleme yapma ve bilgi toplama istemiyle hazırlanmış bilgi formları olduğu ortaya çıktı. İlhan Demir, Valinin Gazabı, Sabah, 23 Temmuz 2001. 5. Son Söz. Yukarıda rastgele seçilmiş haber ve yazı örnekleri normal bir hukuk devletinde Cumhuriyet savcıları için başlı başına suç duyurusu niteliği taşımaktadır. Ülkemizde ise gerek bu haber ve yazılar gerekse devletin ilgili birimlerince hazırlanan resmi raporlar ve soruşturma evrakları çerçevesinde konuya bakıldığında Cumhuriyet ve Basın Savcılarının Emniyet Genel Müdürlüğü ve MIT'in, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun, Yüksek Eğretim Kurulu'nun ve üniversitelerin, TBMM ve de tüm organlarıyla hükümetin üzerlerine düşen görevin sorumluluklarını gereğince yerine getirmedikleri gözlemlenmektedir. Bu yüzden devlet güvenliğinin zaafa uğraması pahasına basit çıkar hesaplarına ya da makamından olma düşman kazanma korkusuna dayalı ilgisizlik, sorumsuzluk, vurdum duymazlık, fırsatçılık, yandaşlık ve işbirlikçilik gibi tüm olumsuzlukların oluşturduğu bataklık zemin, devletin stratejik kurum ve kuruluşları içindeki Fethullahçı fidanların adeta ormana dönüşmesine yol açmıştır. Elimizdeki bu çalışmayı sürdürdüğüm son bir yılı aşkın süre içinde karşılaştığım sıra dışı olaylar, duyumlar, sapladığım hususlar, Fethullahçı tehlikenin sadece emniyet içindeki boyutunu bile ortaya çıkarmakla nedenli geciktiğimin işaretleri olarak değerlendirilebilir. Bu çalışmamda yardımcı olan yurtsever emniyet mensuplarına ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Keza eskiden cemaatle ilişkisi olup da bir şekilde yolunu ayıran ve bilgi belge yardımını gönüllü olarak yapan emniyet mensuplarına da saygıyla anıyorum. Bu arada pişman görüntüsü altında imamlar klasöründeki belgeleri getiren ve gerçek kimliğini ortaya koymaktan yüz yüze konuşmaktan kaçınan ajan provokatörlerin kullandıkları telefon numaralarından genellikle İstanbul Üsküdar'dan K Holding üzerinden gönderildiklerini de sapladım. Hoca efendilerinin ABD'ne kaçmasından sonra cemaatin ekonomik, eğitsel, örgütsel, istihbari anlamda yönelimini elde tutan Hoca Efendi'nin ilk öğrencilerinden M.Ö. gibi vekillerin mevcut statükoların akıl almaz avantajlar sağladığını, hayatlarında görmeyecekleri kadar maddi manevi güç elde ettiklerini, özel istihbarat örgütünün servis hizmetini kimisi yasal partilerin liderlerine, özellikle de Türkiye'de şaibeli her ihaleye, doğalgaza, ülkenin koşulsuz AB'ye pazarlanmasına, Alman devletinin iş takipçiliğine adları karışan biraderlere sunduklarını, Hoca Efendi'nin körü körüne savunuculuğunu yapan Başbakan Bülent Ecevit'in yeni oluşumlar yoluyla arkadan vurulmasına büyük bir vefasızlıkla çanak tuttuklarını ve bunu klasik şark kurnazlığıyla yüksek politika olarak cemaate aktardıklarını, yakından öğrenme fırsatı buldum. Türkiye'deki cemaati yönetip yönlendirenlerin Fethullah Gülen'in Türkiye'ye dönmesinden büyük zarar görecek olmaları nedeniyle cemaati sınırlı zarar verme riskini göze alarak hasımların geri dönmeyi önleyecek çalışmalarına el altından her türlü lojistik destek vermeye hazır olduklarını gözlemledim. Fethullahçılar arasında Hoca Efendi'nin nasılsa bir daha Türkiye'ye dönemez varsayımından hareketle başlatılan varislik çekişmesinde, dolayısıyla sessiz postkart arasında Hoca Efendi'nin söylemlerinin, yazdıklarının ya da Risale-i Nur içeriklerinin değil, herhangi bir örgütte görülebilecek her türlü ihtirasın, ihanetin, kandırmanın, sömürmenin ve adam harcamanın burada da geçerli olduğunu, mistisizmin yerini çoktan vahşi kapitalizmin katı kurallarına terk ettiğini keyifle izledim. M.Ö. ve yardımcıları düzenlerini sadece ekonomik gelir üzerine tesis etmişler. Diğer müritler de bu halleriyle bir saadet zincirinin halkalarını oluşturmuşlar. Bu durumdan hoşnut olmayan Hoca Efendi'nin bir an önce Türkiye'ye getirilmesini sağlanması için radikal mücadele başlatılmasına yana olanlar da var ki bunların esas ağırlığını Fethullahçı istihbaratçılar oluşturuyor. Bu grubun mücadelede silaha ve teröre bulaşma ya da taşeron kullanma riski her zaman için söz konusu. Bunların yapacakları bir hata, verecekleri bir açık zaten takiye ile idare edilen cemaatin sonu olacak ve saadet zinciri kendiliğinden parçalanacaktır. Paranın girdiği yerde idealin hem de uğurda can verilecek idealin gittiği varsayımı dikkate alındığında Cumhuriyetimizin gelmiş geçmiş en tehlikeli şeriatçı yapılanmasının dağıtılmasının hiç de zor olmadığı kanaati getirdim. Yeter ki siyasal erk bunu samimiyetle istesin, geçmişte olduğu gibi istiyor görünmesin. Bu çalışmayı sürdürürken telefonlarımın dinlendiğini, bilgisayarıma girilerek e-postalarımın ve dosyalarımın kopyalandığını ve izlendiğime bir kere daha emin oldum. Bu nedenle önlem olarak internet bağlantısı olmayan ikinci bir bilgisayar edindim ve kullandım. Bu arada telefon, e-posta ya da posta kutusuna not yoluyla gerçekleştirilen tehditlerin sayısında da bir önceki yıla önemli artış gözlemledim. Tehditlerle ilgili olarak valilikten koruma isteminde bulunmayı ise anlaşılır nedenlerden dolayı hiç düşünmedim. Dikkat çekici olan bir başka husus, Fethullahçı istihbaratçıların telefon dinleme yoluyla elde ettikleri ses kayıtlarını analiz ayıklama eğitimi almadıkları ya da yemlenme riskini dikkate almadan aceleci davrandıkları, verdikleri anlık tepkilerden ortaya çıktı. Bu süreçte benim de tedbirsizlikten kaynaklanan kayda değer bazı kişisel hatalarım da söz konusu oldu. Telefonda karşılıklı bilgi ve belge alışverişi taahhütünde bulunarak randevulaştığım bir kişiye buluşma yerini ve saatini bu görüşme sırasında alenen söyleme hatasına bulundum. Randevu öncesinde fakültenin otoparkına bıraktığım otomobilimin alarmının çalışmadığını fark ettim. Otomobili kontrol ettiğimde bagajda duran iki deri çanta ile maddi değer ifade eden alışveriş çantalarına dokunulmaksızın içinde araştırma ile ilgili belgeler, ses ve görüntü kasetleri ile CD'lerin bulunduğu alelade iki plastik poşetin gasp edildiğini fark ettim. Devlet içine sızmış köstebekleri araştıran bir akademisyen olarak semt karakoluna ya da hırsızlık bürosuna başvurmanın ne anlama geldiğini ve geleceğini en iyi algılayan dikkatli bir yurttaş olarak Fethullah'ın Copları kitabının yazarı gazeteci Zübeyir Kındıran'ın yaptığını yapmadım, akıbetini paylaşmadım. Onun otomobilinin kitabının hazırlık evresinde soyulması üzerinden geçen yıllar zarfında faillerin yakalanamamış olmasına da zaten hiç şaşırmamıştım. İnanıyorum ki devletin istihbarat birimlerine sızmış, kadrolaşmış Fethullahçı unsurların temizlenmesi kesinlikle zor değildir. Bunun için önce ulusal güvenlik konseptinde değişiklik yapılması ve dış istihbarat servisleriyle ilişkileri çerçevesinde Fethullahçıların kontr-espiyonaj kapsamına dahil edilmesi gerekmektedir. Ardından da siyasal erkin tam desteğini arkasına alan bir planlı istihbarat operasyonu gerçekleştirmek yeterlidir. Burada önemli olan bu planlı istihbarat operasyonu hangi kadroların yürüteceğidir. Bugüne kadar emniyet, MİT gibi kurumlarda Fethullahçı kadrolaşmayı sadece seyredenlerle ya da mücadele ediyor gibi görünenlerle bu operasyonun gerçekleştirilemeyeceği ortadadır. Korkaklarla, kişiliksizlerle, cumhuriyetin değerlerine sahip olmayanlarla, hukuka saygılı devlet militanlığına soyunmayanlarla, kaçak güreşenlerle, rüşvetçilerle ve komisyoncularla, Atatürk ilke ve devrimlerine ölümüne bağlılığını önceden kanıtlamayanlarla, halk deyimiyle biraderlerin kuklalığını yapanlarla, iç ve dış tehdit odakları hakkında örgütsel altyapısı bulunmayanlarla söz konusu planlı istihbarat operasyonu yürütülemez. Yürütülse de amacına ulaşamaz. Gazeteci Saygı Öztürk'ün dediği gibi, Fethullah Gülen grubu ile ilgili operasyonu bu saatten sonra emniyet camiasında kolay kolay kimse yapamaz. Çünkü kimin eli dokunursa yanıyor. Bu konuda çalışma yapan grup tasfiye edildi. Bu hem Ankara Emniyet Müdürlüğü hem de Genel Müdürlük bünyesinde yaşandı. Bu olayın iki boyutu var. Ya derinlemesine soruşturmak ya da soruşturmayarak örtbas etmek olacaktır. Eğer derinlemesine bir soruşturma yaptırılmak isteniyorsa dağıtılan ekip takviye edilerek yeniden göreve getirilmeli ve soruşturma kaldığı yerden devam ettirilmeli. En akıllıca yol bu operasyonu Fethullahçılardan doğrudan zarar gören ama pes etmeyerek mücadelesini yürüten Cevdet Saral, Osman Hak gibi emniyet müdürlerinin sorumluluk ve yönetiminde takviye edilmiş bir ekiple başlatmak ve sonuna kadar götürmektir. Başka yolu yok. Türkiye Cumhuriyeti'nin iç ve dış güvenliğinden birinci derecede sorumlu olan Türk Silahlı Kuvvetleri, iç güvenlikle ilgili olarak Jandarma Genel Komutanlığı dışında operasyonel bir güce maalesef sahip bulunmamaktadır. Ne zaman Cumhurbaşkanlığı ve MİT Müsteşarlığı sivillere geçmiştir, iç güvenliğimizdeki zaaflar da bu dönemlerde ortaya çıkmıştır. Cumhurbaşkanının ve MİT Müsteşarının teamüllere uygun olarak mutlaka asker kökenli olmasının demokratikleşmeye hiçbir engeli bulunmamaktadır. Türk Silahlı Kuvvetleri içinden yabancı ülkelerin etki ajanı devşirmesi kolay değildir. Bu durum ulusal güvenliğimizin güvencesini oluşturmaktadır. Türkiye bu güvenceden mahrum olmanın bir takım sancılarını yaşatmaktadır. Örneğin MGK Genel Sekreteri, Emniyet Genel Müdürlüğü ve MİT ile Fethullah Gülen'den, Mesut Yılmaz'dan, Alaaddin Çakıcı'dan, Saadettin Tantan'dan, Doktor Rudolf Şibit'ten, Henry Barki'den ve çok daha fazla ilgilidir, ilgilenmek ve takip etmek zorundadır. TSK'nın Emniyet Genel Müdürlüğü ve MİT üzerinde koordinasyonu sağlaması, iç politikaya karışması anlamına gelmemektedir. Asıl politikacıların, şeyhlerin ve politikacı bağlantılı mafya babalarının ellerini bu iki kurumdan çekmesi gerekmektedir. Bu denge günümüzde bozulmuştur. Siyasilere ödün vermeksizin bu dengeyi yeniden kurmak TSK'nın asli görevidir. Durumdan vazife çıkarmanın sanatını bilen TSK, istihbarat birimlerindeki gelişmelere seyirci kalmamalıdır. Fethullahçılar cemaate ait en az 25 milyar dolarlık mal varlığı, milyarlarca dolarlık ciro, yüz milyonlarca dolarlık himmet geliriyle hemen herkesi ve her şeyi satın alabilecek dev bir organizasyona dönüşmüştür. Yurt içindeki üniversiteleri, liseleri, ilköğretim okulları, dershaneleri, hastaneleri, poliklinikleri, yurtları, ışık evleri, vakıfları, dernekleri, hemen her alanda faaliyet gösteren şirketleri, fabrikaları, pazarlamacıları, devlet ve vakıf üniversitelerinde görev yapan on binlerce öğretim elemanı, alternatif silahlı kuvvetleri, emniyetçi müritler, kamu görevlileriyle Fethullahçılar organize bir suç örgütü halinde çalışmaktadır. Yurt dışındaki güçleri en az yurt içindeki güçleri ölçüsündedir. Son yaşadığımız iki ekonomik krizde Alman bankalarının dahli kadar Fethullahçıların dahli de bulunmaktadır. Amerika Birleşik Devletleri'nde Fethullah Gülen'e yakın olabilmek için binlerce Fethullahçı işverenin yeşil karttan kuralsız faydalanabilmek için kişi başına en az 3 milyon dolar para transferi gerçekleştirdikleri, Kanada'ya yapılan transferlerin ise çok daha fazla meblağlara ulaştığı duyumları alınmaktadır. Türkiye'de fabrikalar sökülmekte, Balkan ülkelerine, Orta Asya Cumhuriyetlerine, Azerbaycan'a ve Rusya Federasyonu'na bağlı özel cumhuriyetlerine, ayrıca da cemaatin okullarının bulunduğu tüm ülkelere götürülmektedir. Fabrikalarla birlikte sermaye götürülmesi Türk ekonomisine önemli darbe vurmuştur. Hiçbir devlet kurumu bu konuyla ilgilenmemektedir. CIA, MI6 ve BND gibi batılı istihbarat servisleriyle işbirliği örnekleri sergileyen, taşeronluk yapan Fethullahçıların özde yurtsever, milliyetçi, alperen olduklarını iddia etmek mümkün değildir. Türk devletine, laik hukuk sistemine büyük kin duymakta ve her fırsatta bu kinin gereğini yerine getirmektedirler. İşte bu dev organizasyonla mücadelede sayıca bir elin parmaklarını geçmeyen Cumhuriyet aydını ve birkaç sivil toplum örgütü savunmasız ve korumasız konumdadırlar. Bunları koruyacak, destekleyecek, güç eşitliği sağlayacak bir devlet desteği de maalesef söz konusu değildir. Mumcu, Üçok, Aksoy, Kışlalı gibi yitirilen aydınlardan sonra bunların da çekilmesiyle meydan, yani kamuoyu Fethullahçıların eline kalacaktır. TSK'nın bu durumu değerlendirmesi ama geç olmadan değerlendirmesi gerekmektedir. Niye TSK diyenlere, yoksa Mesut Yılmaz mı sorusuyla karşılık vermek yerinde olacaktır. Sizler bu satırları okuduğunuzda eminim ki hakkımda bugüne kadar açılmış yüz milyarlarca liralık manevi tazminat davalarına yenileri eklenecektir. Her zaman olduğu gibi kimi siyasiler devreye girerek üniversite rektörünü hakkında yasal işlem yapmaya zorlayacaktır. Tehditler ve hakaretler hız kesmeyecek, aileme de yönelecektir. Peş peşe gıyabımda kesilen trafik cezaları gelecektir. Genel duyumlara göre emniyet ve MİT bünyesinde gerektiğinde aleyhimde kullanılmak üzere dezenformasyon çalışmaları kapsamında olumsuz bilgi notları ve olumsuz dosyalar hazırlanmıştır. Telefonların bir şekilde dinlenmeye devam edecektir. Büyük bir olasılıkla hakkımda imzalı imzasız suç duyurusu yapılacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde aleyhimde soru önergeleri verilecek, bütün bunları dikkate alan savcılık evimde arama yaptıracak, en azından İçişleri Bakanlığı'nın ya da emniyet güçlerinin tahkir ve tezyiften veya hiç ilgisiz bir iftira hakkında Ağır Ceza Mahkemesi'nde ya da DGM'de dava açılacaktır. Halen İzmir, Ankara, Burhaniye, İstanbul gibi merkezlerde yürüyen davalara yurdun farklı yerlerinde açılacak yeni davalar da eklenince maddi manevi darbenin yanı sıra mücadeleye zaman yetiştirememe gibi bir durum da ortaya çıkacaktır. Sonuçta belki de ödeyemediğim tazminat hükümlerinden dolayı evime haciz gelecektir. Almanlardan Fethullahçılara, Türkiye Cumhuriyeti'nin üniter ve laik yapısına göz diken tüm unsurlara karşı bunca zahmete ve minnete değer mi diyorsunuz? Atatürk'ün manevi mirasçısı olarak evet değer diyorum. Çünkü Türk'üm ve başka Türkiye yok. Ankara Üniversitesi Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü öğretim görevlisi Necip Hablemitoğlu. hablemit@ada.net.tr. Kitabın sonu. Sayfa 379.
8 Haziran 2005.